Levililer kitabının 11. bölümündeyiz. 1 ve 2. ayetlerde şöyle okuyoruz. Rab Musa ile Harun'a şöyle dedi. İsrail halkına deyin ki, karada yaşayan hayvanlardan şunların etini yiyebilirsiniz. Tanrı, değerli dinleyicilerimiz, her zaman ışık ile karanlık arasında bir ayrım yapar. Ortaya bir çizgi koyar ve birini öbüründen ayırır. Gece ile gündüz, siyah ile beyaz, doğru ile yanlış, temiz ile kirli arasında da aynı ayrımı yapar. Şunu da söylemem gerekiyor. Işık ile karanlık arasındaki farkı ortaya koyan Tanrı'nın kendisidir. İnsanın bu konulardaki ayrım yeteneğini de hassaslaştırmak ister. Çünkü Tanrı tarafından belirlenen bu farkları gözetmesini ister. Tanrı insandan iyi olanı sevmesini, kötülükten ise nefret etmesini bekler. Gerçeğe sarılmasını, yalandan uzak durmasını ister. İçinde yaşamakta olduğumuz bu çağ ilginç bir dönemden geçmektedir. İnsanların bu ayrım konusundaki hassasiyetleri uyuşmaya başlamıştır. Doğru ile yanlış arasında ayrım yapılmadığı gibi iyi ile kötü arasında da ayrım yapma yeteneği günden güne azalmaktadır. İnsan şimdi ahlaki değerleri ölçerken her şeyi gri alana koymak ister. Bir şey onun için ne kötüdür ne de iyi. Bazen iyi, bazen de kötü olabilir. Yani gri alandadır. Tanrı ise bu konularda kesin bir ayrım yapmaktadır. Tanrı'nın amacı insana kötü ile iyi arasındaki, doğru ile yanlış arasındaki farkı gösterip ona günahını göstermek ve böylece onu bağış ve arınma bulmak için Mesih'in çarmıhına getirmektir. Tanrı kuralları saptar. Peki ama o zaman bir şeyin doğru olduğunu nereden bileceğiz? Bunun yanıtı çok açıktır. Tanrı neyin doğru olduğunu söylerse o şey doğrudur. Bu onun evrenidir. Onun saptamış olduğu kurallardan daha iyi kural yoktur. Kuralları fiziksel dünya için koydu. Bazı kurallara zaten karşı gelemeyiz. Yer çekimi kuralına karşı gelmeyi denedin mi hiç? Dünyadan hava boşluğunu atlayıp uzaya gitmeyi hiç denedin mi? Kararlıysan pahalı bir yolculuk olacağını peşinden söylemeliyim. NASA elemanlarına sorarsanız kaç milyon dolara mal olacağını öğrenebilirsiniz. Amerika ve Rusya uzaya roket atarken bunu leblebi ile yapmıyordu. Milyarlarca dolar harcanıyor. Evet, Tanrı bizim güncel hayatımızla ilgilenir ve bu hayatımızın düzenli gidebilmesi için bazı kurallar koydu. Güncel hayatta hemen akla gelen yediğimiz 3 öğün yemektir. Tanrı bazı yiyecekleri temiz kıldığı gibi bazı şeylerin yenmesini yasakladı. Çünkü bunlar kirli ilan edildi. İnsan günahın bol olduğu bir dünyada yaşamakta olduğu konusunda dürtülmelidir. İnsan bu dünya içinde iyi ile kötü arasında ayrım yapıp iyiyi, doğru olanı seçerken kötüden nefret etmesi gerekir. Fark ayrımı ahlaki bir ayrımdır. Yine de ayrım sonucu temiz ilan edilen hayvanlar besin açısından yararlıdır. Temiz ile kirli hayvanlar arasında yapılan ayrım aslında Musa'nın verdiği yasadan daha önceki zamana dayanır. Nuh peygamber bu ayrımın farkındaydı. Yemek için sağlıklı ilan edilen hayvanlar, balıklar ve kuşlar arasında uygarlık tarihinin bir parçasını oluşturur. Bu ayrımı Tanrı yaptı ve bundan dolayı bazı hayvanları yeriz, bazılarını yemeyiz. Başka bir özelliği daha göz önünde tutmalıyız. Belki de bazı hayvanlar o ülkelerde ve o zamanda sağlıklıydılar ama başka bir yerde, başka bir dönemde sağlıklı olmayabilirlerdi. Bugün hangi hayvanın temiz olduğu, hangisinin temiz olmadığı konusunda bize buyruk verilmiyor. Ahlaki açıdan dikkate almamız gereken büyük konular vardır bu bölümde. İnsan günahla dolu bir dünyada yaşamaktadır. Ve Tanrı insanın bunun bilinci içinde olmasını ister. Hayatta her zaman seçim yapma zorundayız. Aden bahçesinin dışında yaşamakta olan günahlı insan hala bir yasakla yüz yüzedir. yememesi gereken bir ağacın meyvesi vardır. Tüm bu sınırlamalarda ve yasaklarda ahlaki bir amaç vardır. Elçi Petrus bir görümde gökten inen bir çarşaf üzerinde Musa peygamberin yasasına göre yasaklanmış hayvanlar ona sunulduğunda bunu reddetmişti. Ve Rab ise Tanrı'nın temiz kıldığına sen kirli deme diye onu azarlamıştı. Yani yasaları saptayan Tanrı'dır. Kuralları koyan O'dur. Bu gerçekten müthiş bir ahlaki derstir. Bizim için Tanrı kuralları koyar ve insan Tanrı'nın koymuş olduğu kurallara göre karar vermelidir. Evet, Tanrı Musa'ya buyruk veriyor. Harun'a söyle, İsrail halkına deyin ki, karada yaşayan hayvanlardan şunların etini yiyebilirsiniz. Çatal ve yarık tırnakla geviş getiren hayvanların tümü. Evet, ilk sıraya konulan budur. Çatal ya da tırnaklı geviş getiren hayvanların tümü. Ancak geviş getiren ve çatal tırnaklı olan hayvanlardan etini yememeniz gerekenler de şudur diyor. İşte burada bir hayvanın besin olarak kullanılıp kullanılmayacağı konusunda verilen kurallara geldik. Bu kuralların yasanın tekrarı 14. bölüm 6. ayette tekrarlandığını göreceğiz. Şu hayvanların etini yiyebilirsiniz. Sığır, koyun, keçi, geyik, ceylan, karaca, yaban keçisi, gazal, ahu, dağ koyunu, çatal ve yarık tırnaklı geviş getiren her hayvanın etini yiyebilirsiniz. Ancak geviş getiren çatal ve yarık tırnaklı hayvanlardan etini yememeniz gerekenler şunlardır. Deve, tavşan, kaya tavşanı. Bunlar geviş getirir ama çatal tırnaklı değildir. Sizin için kirli sayılırlar. Domuz çatal tırnaklıdır ama geviş getirmez. Sizin için kirli sayılır. Bu hayvanların etini yemeyecek, leşine dokunmayacaksınız. Levililer kitabında prensipler veriliyor ve bunun yanı sıra bir iki örnekte verilmektedir. Yasanın tekrarı kitabında prensipler ve kurallar verilmiyor ama daha uzun bir liste veriliyor. Levililer kitabı negatifler üzerinde dururken yasanın tekrarı kitabı pozitifler üzerinde durur, bunu vurgular. Levililer kitabında temiz ile kirli hayvanlar arasında kesin ve net bir ayrım yapılır. Bu aslında yeni bir yasa değildir. Ayrım biyolojik etkenlere göre yapılmıyor. Ancak sağlık konusunda bir değerlendirme vardır. Diğer ulusların inançlarına bakacak olursak, onlarda da bir çeşit ayrım yapıldığı hemen ortaya çıkar. Örneğin, Pers ulusu iyi hayvanların iyi bir tanrı tarafından yaratıldığına inanırken, diğer hayvanların kötü bir tanrıdan geldiğine inanıyordu. Ancak biliyoruz ki Tanrı tüm hayvanları yarattı. Hayvanın yapısı gerek günahı gerekse bir meziyeti temsil edercesine ayrım konusu olamaz. Örneğin aslan yemek konusunda kirli bir hayvandı. Ama aynı zamanda güç açısından İsa Mesih'i temsil eder ve Yahuda oymağının sembolüdür. Bu nedenle İsa Mesih Yahuda oymağının aslanı diye bilinir. Bazı putperest tarikatlarda olduğu gibi can ve beden arasında gizemli bir bağ da yoktur. Yani birisi bir hayvanın etini yerse o hayvanın karakter yapısı ona kesinlikle geçmiyor. Örneğin kartal yerse kartal gibi kanatlanıp uçmaz. Bu gibi düşünce batıl itikatlar, boş inanç içerisinde saçmalık kesimindedir. Sadece sebze yiyen bazı kişiler et yiyenleri eleştirip et yedikleri için gaddar olduklarını ileri sürerler. Oysa sadece sebze ve meyve yiyenler arasında da gaddar kişiler boldur. Bu gibi düşünceler saçmalıktır, boştur ve bir işe yaramaz. İsrail halkına gelince onlar için temiz ile kirli hayvanlar arasında ayrım yapmak Tanrı'nın tasarısına göre uygundu. Tanrı onları diğer uluslardan ayrı tutmak istiyordu. Bugün bile değerli dostum, koşer denilen Yahudilerin yemek listesi özel bir anlam taşır ve Yahudileri diğer uluslardan ayrı tutar. Onlara sürekli seçim yapılması gereken bir dünyada yaşadıkları hatırlatılıyor. Tüm bunlarda Mesih imanlısı için önemli dersler ve uygulamalar vardır. Yemek konusunda bazı gelenek ve göreneklere uymakta bir meziyet yoktur, hayır. Ancak bazı ilginç noktalara bakalım. Mezmur 1'de şöyle diyor. Ne mutlu o insana ki kötülerin öğüdüyle yürümez, günahkarların yolunda durmaz. Alaycıların derneğinde koltuğunda oturmaz, ancak zevkini Rabbin yasasından alır ve gece gündüz onun üzerinde derin derin düşünür. Derin derin düşünme sözü İbranice'de geviş getirmek anlamına çok yakındır. Yani ruhsal anlamında Rabbin sözünü okuyup içimizi almak yetmiyor. Aynı zamanda okuduklarımızı geviş getirircesine tekrar düşünce hazinemize getirip onu yeniden düşünmeliyiz. Geviş getiren hayvanlar temiz kılınmıştı. Çatal tırnak ise simgesel anlamında Tanrı ile olan yolculuğumuzdan söz eder. Elçi Pavlos Efes'teki imanlılara şöyle yazdı. Rabbin tutuklusu ben Pavlus sizlere öğütlerim. Vaktinizi çağrıldığınız çağrıya yaraşır biçimde geçirin. Efesoslar 4. bölüm 1. ayet. Mesih bizi nasıl sevdiyse ve kendisini bizim için güzel kokulu bir sunu ve kurban olarak nasıl Tanrı'ya sunduysa, siz de öylece sevgi yolunda yürüyün. Öyleyse nasıl yaşadığınıza çok dikkat edin. Bilgelikten yoksun olanlar gibi değil, bilge kişiler gibi yaşayın diyor Efesoslar 5. bölüm 2. ayet ve 15. ayet. Mesih imanlısı için Tanrı sözünü derinden okumak ile yeryüzündeki yaşamı arasında derin bir bağlantı vardır değerli dinleyicilerimiz. Ama kötü ve sahtekar kişiler aldatarak ve aldanarak gittikçe daha beter olacaklar. Sen ise öğrendiğin ve güvendiğin ilkelere bağlı kal. Çünkü bunları kimlerden öğrendiğini biliyorsun. Mesih İsa'ya olan iman aracılığıyla seni bilge kılıp kurtuluşa kavuşturacak güçte olan kutsal yazıları da çocukluğundan beri biliyorsun diyor Pavlos 2. Timoteus 3. bölüm 14-15 ayetlerde. Yakup 1.22'de de şöyle diyor. Tanrı sözünü yalnız işitmekle kalarak kendinizi aldatmayın. Bu sözün uygulayıcıları da olun. Dostum, Mesih imanlısının iman hayatı Tanrı sözünü okuyup okumadığına bağlıdır. Bu dünyada Mesih için yaşamak istersen biraz geviş getirmen gerekecektir. Yani Tanrı sözünü sürekli okuyup onu derin derin düşüneceksin. Bunu yaparsan Tanrı sözü senin hayatında öyle bir şey yapacak ki dünyadan ayrı bir hayat, Tanrı'yı hoşnut eden bir hayat yaşayabileceksin. Tanrı sözünü çalışan bir imanlı aynı zamanda okuduğu sözleri kendi hayatında uygularsa o zaman hem yaşayış tarzıyla hem de yaptığı işlerle kendisini Tanrı çocuğu olarak belirleyecektir. Peki sen ne şekilde yürüyorsun? Nasıl bir hayat yaşıyorsun bu dünyada? İman hayatın nasıldır? Şöyle bir öykü duydum. Birisi bir adama bir broşür vermiş. Ne olduğunu sorunca ona bir broşür demişler. Adam broşürü geri verip benim okumam yazmam yok demiş. Ve sonra da devam etmiş. Ama ben senin hayatına bakıp karar vereceğim. Ben senin hayatını okuyacağım. Senin hayatın bakalım söylediklerini yansıtacak mı? Bu nedenle bir Mesih imanlısının sözleriyle hayatı birbirine uyması gerekir. Hayatın söylediğin sözleri yansıtıyor mu? Bu çok çok önemlidir. Ancak geviş getiren ve çatal tırnaklı olan hayvanlardan etini yememeniz gerekenler şunlardır. Deve geviş getirir ama çatal tırnaklı değildir. Sizin için kirli sayılacak. Kaya porsuğu geviş getirir ama çatal tırnaklı değildir. Sizin için kirli sayılacak. Tavşan geviş getirir ama çatal tırnaklı değildir. Sizin için kirli sayılacaktır. Domuz çatal ve yarık tırnaklıdır ama geviş getirmez. Sizin için kirli sayılacak. Bu hayvanların etini yemeyecek, leşine dokunmayacaksınız. Sizin için kirlidir diyor Leviler 11. bölüm 4-8 ayetler arasında. Bu ayetlerde kirli ya da murdar ilan edilen hayvanların genişletilmiş bir listesi verilmektedir. Anlaşıldığı kadarıyla bu hayvanlar hakkında bazı sorular ortaya atılmış olmalıydı. Sadece bitki ve sebze yiyen hayvanlar geviş getirir. Böylece et yiyen hayvanlar doğal olarak devre dışı kalıyor. Deve eti yememeleri konusunda Rab onları uyardı. Buna normal tepki kim ister acaba sorusudur. Rab Ferisilerin sivrisineği süzerken deveyi yuttuklarından söz ederken Rabbin sözlerinde bir mizah yok mu? Yani İsa Mesih yüzyıllar sonra Ferisilerin iki yüzlülüğünden söz ederken şöyle dedi. Kör yöneticiler, sudan sivrisineği süzersiniz, öte yandan deveyi yutarsınız. Deve hem tümseklerle dolu, yani hör güçlü, hem de temiz bir hayvan değildir. Belki de bu sözüyle İsa biraz da espri yapmış oldu. Deve hem kamburlu hem de murdar bir hayvandı. Kaya porsuğu tavşana benzer bir hayvandır. Kayalık yerlerde bulunur. Benim ilgimi çeken bir şey vardır. Murdar ilan edilen hayvanlar arasında acaba neden domuz en murdar hayvan olarak seçilmiştir? Domuz çatal tırnaklıdır ama geviş getirmez. Bu nedenle de murdardır. Domuzun nasıl yediğini hiç izlediniz mi? Elektrikli süpürge gibi yerleri süpürür. Habire önüne ne gelirse yer ama hiç geviş getirmez. Yine de domuz etinin sağlıksız yönleri vardır. Hazmetmesi zor bir ettir ve aynı zamanda yazın soğuk yerde saklanmazsa kurtlanır ve hastalık yaratır. Domuz gerçekten de tam anlamıyla murdar bir hayvandır. Tüm bunların yanı sıra değerli dinleyicilerimiz, İsrailoğullar için hem bu murdar hayvanlar ile hem de hayvan leşleriyle temas etme konusunda yasaklar vardı. Tüm bunların ruhsal açıdan anlamları vardır. Sonra Leviller'de şöyle okumaya devam ediyoruz. Suda yaşayan hayvanlardan şunların etini yiyebilirsiniz. Denizde, akarsularda yaşayan her tür pullu ve yüzgeçli canlı. Bunları yiyebilirsiniz. Denizdeki ve akarsulardaki bütün pulsuz ve yüzgeçsiz canlılar. Suda küme halinde yaşayanlar ve ötekiler sizin için iğrenç sayılır. Bunlar sizin için iğrenç sayılacak. Etlerini yemeyecek, leşlerinden tiksineceksiniz. Suda yaşayan bütün pulsuz ve yüzgeçsiz canlılar sizin için iğrenç sayılacak. Leviller 11, 9-12 ayetler arası. Burada hayvanların durumunda olduğu gibi sularda yaşayan canlılar arasında da bir çizgi çizilip ayrım yapılıyor. Temiz hayvanlar iki işaretle belirleniyordu. Pullardan ve yüzgeçlerinden. Sudaki canlılarda bu iki unsur varsa yemek için temiz sayılırlardı. Bu kural hem tatlı su hem de deniz canlıları için geçerliydi. Suda deniz yatağında sürünen hayvanların eti yasaklanmıştı. Bu kurallara göre denizdeki canlıların çoğu murdar sayılırdı. Burada örnekler verilmiyor. Çünkü belki de bir cinsi öbüründen ayıran işaretler o kadar barizdir ki ayrıntıya gerek duyulmadı. İsrail halkı balık ihtiyacını Akdeniz'de avlanan balıklarla gideriyordu. Bunun yanı sıra Celile Gölü ve Ürdün Irmağı'ndan bu ihtiyaç kısmen gideriliyordu. Bu halkın genel besini içinde balığın büyük bir yeri vardı. Yeruşalim kentinin kapılarından birinin adı balık kapısıydı. Akdeniz'de yakalanan balıklar kente bu kapıdan getirilirdi. İlginç bir şekilde Nehemya'nın zamanında bu bir sorun yaratmıştı. Balıkçılar balıklarını kente sept günü getiriyorlardı ve bu Musa'nın yasasına karşıydı. İsa Mesih hizmetine başladığı zaman balıkçılarla tanışmıştı. Rabbin çağırdığı ilk öğrenciler balıkçıydılar. Rab onlara sizleri insan avcıları yapacağım dedi. İsa Mesih aynı zamanda Tanrı egemenliğini açıklarken balıkçılıktan örnek verdi. Yine göklerin egemenliği denize atılmış ve her çeşit balığı toplayan balıkçı ağına benzer. İyice dolduğunda onu kıyıya çekerler, oturup işe yarayanları kaplara toplarlar. Yaramayanları ise dışarı atarlar. Çağın sonunda durum bu olacak. Melekler gelip kötüleri doğrular arasından ayıracak ve yanan ocağa atacaklar. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. İyi balığı kötüden ayırt etmenin yöntemi neydi? Balığın büyük ya da küçük olduğuna göre değil, Levililerde verilen yasaya göre yapılırdı. Hem pulları hem de yüzgeci olan balık temizdi. Şimdi bir karşılaştırma yapalım. Kötüler ile doğrular arasında yapılan ayrım nasıl olur? Şöyle, imanlı kutsal ruh tarafından hareket ettirilen ve aynı zamanda Mesih'in doğruluk giysilerini kuşanmış olan kişidir. Balığın temiz olduğunu belirleyen iki işaret olduğu gibi, imanlıyı belirleyen iki işaret işte bunlardır. Kutsal ruh ve Mesih'in doğruluğu. Aşağıdaki tiksindirici kuşların etini yemeyecek, bunları iğrenç sayacaksınız. Kartal, tavşancıl, büyük akbaba, çaylak, bütün şahin türleri, bütün karga türleri, deve kuşu, puhu, martı, bütün atmaca türleri, kukumav, karabatak, büyük baykuş, beyaz baykuş, pelikan, leş akbabası, leylek. Bütün balıkçıl türleri, ibibik, yarasa. Leviller 11. bölüm 13-19 ayetler arası. Balıklarda ve kara hayvanlarında olduğu gibi kuşlarda belli işaretler yoktur. Ortak bir yönleri varsa burada sayılanların hepsi de murdarca yiyen kuşlardır. Birçoğu hayvan, balık ve diğer kuşların leşlerinden beslenirler. Bu ayetlerde Filistin'in murdar ilan edilen kuşlarının bir listesi verilmektedir. Şimdi burada dikkate almamız gereken bir nokta vardır. Musa peygamberin yasasından doğan bu yasaklar listesi tüm dünya için verilmemişti. Dünyanın diğer ülkelerindeki hayvanlardan ve kuşlardan hiç söz edilmiyor. Burada sıralanan kuş isimleri Orta Doğu'da yaşamayan insanlara biraz ilginç gelebilir. Bunlar kartal ve şahin ailesi içine düşen kuşlardır. Tüm bu yasaların önemli bir amacı vardı. İsrail oğullarına ayrım yapmayı öğretiyordu. Neyin temiz, neyin murdar olduğu konusunda ayrım yapmalıydılar. Bizim için de burada bir ders vardır. İmanımız ve yaşayışımız konusunda biz de ayrım yapmalıyız. İsa Mesih'i kabul edip etmeme konusunda karar vermeliyiz. Tanrı sözünü düzenli şekilde okuyup okumama konusunda karar vermemiz gerekiyor. Hayatımızı Tanrı'yı hoşnut edecek şekilde yaşayıp yaşamayacağımıza ilişkin bir seçim yapmalıyız. Bizi ilgilendiren aslında budur.